Ayrım 7, sayfa 38. Eşraf bahsi ve sınıfların hikayesi. Mustafa Kemal'in hareketi bir halk hareketi olacaktı. Fakat bu hareket halk içinde kimlere dayanacaktı? Bu hareketin halk içinde önderleri ve teşkilatçıları kimler olacaktı? Bu sorular üzerinde biraz durmalıyız. Daha önce de değindiğimiz gibi o devrin Anadolu'sunda mahalli ileri gelenler, ayan ve eşraf halkın sözcüleri durumundaydılar. Gerçi bu sözcülük hemen her yerde bir tahakküm vasıtası oluyordu. Ama Osmanlı Anadolu'sunda aydınlar henüz ön planda görünecek kadar güçlü değillerdi. Ayan ve eşrafın önünde mahallin uleması, yani başta müftü olmak üzere sarıklı hocalar, şeyhler görünürdü. Bunlar da eşrafın sözcüleri durumundaydılar. Bir de mütehayyizan vardı. Ayan ve eşraf soy, aile ve varlık temeline dayanırdı. Mütehayyizan daha ziyade hal ve davranışları ile saygı ve itibar sağlayabilmiş halktan insanlardı. Aydınlara gelince onlar ister istemez eşrafla ve mütehayyizanla iyi geçinmek zorundaydılar. Zaten aydınlar nihayet şehir ve kasaba okuryazarlarından ibarettiler. Mustafa Kemal gerek ilk defa Havza ve Amasya'da, gerekse daha sonra ve milli hareket boyunca diğer şehir ve bölgelerde halkın öncüleri olacak elbette ki ayan, eşraf, ulema ve mütehayyizanla karşılaştı. Onlarla bağdaştı. Mahalli aydın, eşraf, ulema ve mütehayyizan tabakasının içinde ve seyrek olarak önünde halk hareketinin aktif unsurları oldular. Fakat sanıyorum ki 1919-1922 yıllarındaki milli hareketin üst tabakayı teşkil eden bu aktif ve öncü kadrosuna bakarak milli hareketi yalnız bir orta sınıf hareketi veya sınıfsal hareket olarak almak yanlış olur. Bunu burada biraz belirtmekte fayda vardır. Osmanlı Anadolu'sunda bütün az gelişmiş memleketlerinkini az çok andıran sınıflar elbette vardı. Toplumun yapısı sınıflı bir yapı görünüşündeydi. Sınıflar ve sosyal tabakalar arasında sınıf farkları, hatta sınıf çatışmaları olduğunu da kabul etmek gerekir. Çünkü böyle görmezsek, bütün Türklerin sosyal ekonomik durumlarını eşit, bütün milleti tek sınıflı bir sosyal toplum gibi almak icap eder ki, bu sınıfsızlık görünüşü toplumun gerçek yapısına aykırı düşer. Çünkü her şeyden önce ve az gelişmiş her memlekette olduğu gibi, Türkiye'de de en değerli üretim vasıtası olan toprak üzerinde, insanlar eşit ilişkiler içinde değildi. Toprağı olanlarla, parantez içinde ayan, eşraf ve toprak ağaları, toprağı olmayanlar, parantez içinde yarıcı, ırgat, maraba vesaire elbette ki vardı. Sonra üretilen mahsulün ticaretine aracılık eden ve çoğu Ermeni, Rum, Yahudi azınlıkların elinde olmakla beraber eşrafın da gelir kaynağı olan ticaret ve özellikle aşağıcılıkla tarım ürünleri ticareti, faizcilik, murabahacılık, şehir ve kasabalarda zengin veya zengince bir orta sınıfın oluşumunu elinde tutan ve gene hemen hepsi azınlıklarla Lövanten dediğimiz doğululaşmış Avrupalılardan oluşan bir aracı zümre de vardı. Dipnot, aşar, toprak mahsulünden %10 nispetinde aynen alınan vergiydi. Ama hükümet bu verginin tahsilini aşarcılara, parantezine mültezim, ihale ederdi. Yabancı bankalar yalnız bunlar ve biraz da orta sınıf aracılar için çalışıyordu. Bu sosyal ihram içinde sanayi kapitalisti diyebileceğimiz zümre hemen hemen yoktu. Çünkü Türkiye'de kapitülasyonlar ve diğer engelleyici sebeplerle sanayi vücut bulmamıştı. Sanayi amelesi kadrosu da elbette ki önem kazanmamıştı. Dipnot, 1913 sayımından bütün imparatorluktaki işçi sayısı 13.000. Ulemaya gelince, ulema yani sarıklı din adamları ve bunlarla beraber tarikat şeyhleri eski Osmanlı toplumunun aydınlarını teşkil ediyorlardı. Tanzimattan sonra hükümet adamları ve subaylarla mahalli avukatlar, öğretmenler, doktorlar ve büyük şehirlerde görünen ve hemen hemen hepsi de hükümet çarkının birer tarafında tutunan diğer okumuşlar, bir sınıf değil, toplumu yahut hükümeti yöneten bir zümre olarak sosyal hiyerarşide yer işgal ediyorlardı. Fakat esas olarak taşralarda eşraf, ulema ve mütehayyizan, milli mücadelenin başladığı yıllarda bölgenin sosyal hiyerarşisinin başında geliyorlardı ve halkın temsilcileri durumundaydılar. Ama önce de kaydettiğimiz gibi bu duruma bakarak milli hareketi bir sınıf hareketi ve bu hareketin teşkilatçısı Mustafa Kemal'i şu veya bu sınıfın veya sınıfların savunucusu sanmak büyük hata olur. Çünkü milli hareket esasında milletin esarete karşı mücadelesiydi. Hatta bunu milletin bütün bireyleri kavramamış olsalar bile. Mustafa Kemal de Türk toplumunun bütün zümre ve sınıflar içinde müşterek, yani milletin bütününü kapsayan amaç ve menfaatlerinin hem içeriye hem dışarıya karşı savunucusu olarak milli bir kişi, bir şahsiyetti. Bir sınıf kavgıcısı değildi. Bunu bu şekilde görmek isteyenler ancak dar ve sekter bir açıda kalırlar. Dolayısıyla gerçekten uzaklaşırlar. Sınıflar arasındaki münasebetler ve davalar, emperyalizme karşı milli kurtuluş hareketinin dışında ve toplumun özel gelişme şartları içinde araştırılırlarsa, objektif bir inceleme zeminine oturtulmuş olurlar. 1919-1920 günlerinin örgüsünde böyle bir zemin veya fon aramak yanlıştır.